Kitabın adı İnsanları Seveceksin, yazarı Erik Maria Remarque, 26. ayrım. Hayır, hayır, hastane istemiyorum. Hem hastane parası da vermemize imkan yok. Parayla siz ilgilenmeyin. Burayı hemen terk etmelisiniz. Adam akıllı hastasınız. Ruth Kern'e baktı, delikanlı. Şimdi dönerim dedi. Bu meseleyi bir daha konuşuruz. Hekim yarım saate kadar gelip sizi götüreceğim dedi. Sıcak tutacak bir şeyleriniz ve üstünüze örtecek bir şeyiniz var mı? Sadece bunlar var. Ben bir şeyler getiririm. O halde yarım saate kadar. Kern de hekimle indi ve hastaneye kaldırılması gerekli mi diye sordu. Evet, burada saman üzerinde kalamaz ya. Odanın birine saklamakta da fayda yok. Bayanın şu sıradaki yeri hastanedir. Hem de çok çabuk. Kern, peki dedi, fakat bunun bize neye mal olacağını da size söylemeliyim. Beyir delikanlıyı dinledikten sonra, demek ki bayanın ziyaretine gidebileceğinizi sanmıyorsunuz diye sordu. Hayır, birkaç günde hemen göze batacaktır. Ondan sonra da polisin avucundayım. Oysa şimdiki durumda yanında kalabiliyor, sağlığının gidişini öğrenebiliyor ve ona göre hareket edebiliyorum. Anlıyorum. Fakat istediğiniz zaman bana gelip durumu sorabilirsiniz. Teşekkür ederim. Vaziyeti tehlikeli mi? Tehlikeli olabilir. Buradan kaldırılması muhakkak lazım. Hekim otomobille uzaklaştı. Kern merdivenleri yavaş yavaş tekrar çıktı. Ne bir şey hissediyor ne de bir şey işitiyordu. Alçak tavanlı samanlığın içine dolan grubun nöhrlüğü içinde siyah bir çift gözün parıldadığı bembeyaz bir yüz Kern'e döndü ve Ruth, söyleyeceğini biliyorum diye fısıldadı. Kern başıyla tasdik etti. Başka türlü olmuyor. Bir hekim bulabildiğimiz için sevinmemiz lazım. Hastanede parasız bakılacağından eminim. Genç kız evet dedi ve gözlerini yere çevirdi. Fakat birden bir şeyden ürkmüş gibi doğruldu. Aman yarabbi, ben hastanede iken sen nerede kalacaksın? Hem sonra birbirimizi yine nasıl göreceğiz? Gelmene imkan yok. Belki de hastanede tevkif olunursun. Kern genç kızın yanına oturdu ve ateş gibi yanan ellerini sımsıkı tutarak Ruth dedi, şu anda çok açık ve aklı başında konuşmamız lazım. Ben her şeyi daha önceden düşündüm. Köylü müsaade ediyor. Burada kalıp saklanmaya devam edeceğim. Sadece seni beklemekten başka bir iş yapacak değilim. Hastaneye senin ziyaretine gelmemekliğim daha iyi. Böyle şeyler çabuk duyulur. Ben de yakayı ele veririm. Bu işi başka türlü yapacağız. Ben her akşam hastaneye geleceğim ve dışarıda durup senin pencerene bakacağım. Hekim bana senin odanın yerini söyleyecek. Bu da pekala ziyaret yerine geçer. Saat kaçta? 9'da. Ama 9'da hava kararıyor. Seni göremeyeceğim ki. Hava kararmadan benim gelmeme imkan yok. Böyle yapmazsam tehlikeyi göze almak lazım. Hatta hiç gelmemelisin. Bırak beni kendi başıma. Böyle de olur pekala. Olmaz, gelirim, yoksa dayanamam. Haydi artık giyin. Mendili çinko ibrikten aldığı bir parçacık suda ıslatarak Ruth'un yüzünü sildi. Genç kızın dudakları ateşten çatlamıştı. Yüzünü delikanlının ellerine bıraktı. Kern, Ruth dedi. Bütün ihtimalleri düşünmek zorundayız. Sen iyileşince belki de ben buralardan gitmiş olacağım. Yahut da seni sınır dışı ederler. Bu takdirde Cenevre sınırına bırakılmanı iste. Cenevre'ye postresant yazarız, olmaz mı? Bu şekilde birbirimizle daima buluşabiliriz. Cenevre postresantı, anladın mı? Eğer ben yakayı ele verecek olursam bizim doktora da adreslerimizi verelim. Hiç olmazsa o birimizin vaziyetini ötekine bildirebilir. Bunu yapacağına söz verdi bana. Onun vasıtasıyla her şeyi sana duyurabilir ve senden haber alabilirim. Bu şekilde birbirimizi kaybetmek ihtimalini tamamıyla ortadan kaldırmış oluyoruz. Genç kız, öyle Ludwig diye fısıldadı. Sakın korkma. Ruth bunları sana en kötü ihtimali, yani ele geçebileceğimi de göz önünde bulundurarak söylüyorum. Yahut da senin hastaneden serbest bırakılmaman ihtimaline karşı. Fakat sanırım ki polise bir şeyler sezdirmeden seni hastaneden bırakırlar. Biz de beraberce seyahatimize devam ederiz. Ya polis bir şeyler sezecek olursa? Olsa olsa seni sınıra bırakacaklar. Bu takdirde ben seni bekliyorum. Cenevre'de büyük postanede. Kern genç kıza güven vermek isteyen bir bakışla baktı. İşte para, iyi sakla, belki yol için lazım olur. Ve yanında kalan son birkaç kuruşcuğu da genç kıza verdi. Paran olduğunu sakın hastanede söyleme. Asıl ondan sonrası için paraya ihtiyacın olacak. Hekim aşağıdan sesleniyordu. Kern, Ruth diyerek genç kızı kucakladı. Ruth kendini koy vermeyeceksin değil mi? Genç kız kendine sımsıkı sarılmıştı. Kendimi koy vermeyeceğim ve seni tekrar göreceğim. İşler büsbütün ters giderse Cenevre'ye postresant yazacağız. Böylece bir şey olmadığı takdirde seni buradan alacağım. Her akşam hastanenin dışında durup iyi şeyler dileyeceğim. Ben de pencereye gelirim. Hayır, sen yataktan çıkmayacaksın, yoksa gelmem. Haydi bir defacık gel. Hekim, hazır mısınız diye sordu. Ruth gözyaşları içinde gülümsedi. Beni unutma. Hiç böyle şey yapabilir miyim? Hayatta senden başka nem var ki? Genç kızın kupkuru kurumuş dudaklarını öptü. Delikte hekimin başı görünmüştü. Haydi haydi, ehemmiyeti yok dedi. Fakat artık yeter. İki erkek Ruth'u aşağıdaki otomobile taşıdılar ve üstünü örttüler. Ken, bu akşam sormaya gelebilir miyim? Elbette, siz burada mı kalıyorsunuz? Öyle, daha isabet. Fakat ne vakit isterseniz bana gelebilirsiniz. Otomobil uzaklaştı. Araba gözden kayboluncaya kadar Kern hiç kıpırdamadı. Hala olduğu yerden kımıldanmadığı halde kuvvetli bir fırtına tarafından geri geri itildiğini sanıyordu. Kern saat 8'de Doktor Baer'e gitti. Hekim evdeydi. Kern'i yatıştırdı. Ateşin yüksek olmasına rağmen şimdilik bir büyük tehlike yoktu. Hastalık tabii bir zatüre seyri takip ediyora benziyordu. Acaba ne kadar sürer bu? Eğer bir terslik olmazsa 2 hafta. Sonra da bir hafta da nekaat devresi. Kern, para meselesi nasıl olacak diye sordu. Bizim 10 paramız yok. Bir güldü. Bayan şimdilik hastanede yatıyor. Sonra da herhangi bir yardım cemiyeti hastane borcunu verir. Kern hekime baktı. Ya sizin ücretiniz? Bir tekrar güldü. Birkaç frangınızı kendinize saklayın. Hele onsuz da yaşayabilirim. Yarın tekrar sormaya gelebilirsiniz. Ve ayağa kalktı. Kern yatağı ne tarafta diye sordu. Hangi katta? Bir kemikli işaret parmağını burnuna koydu. Durun bakayım. 35 numara 2. katta. Hangi pencereye düşüyor? Bir gözlerini kapıştırdı. Sanırım sağdan 2. pencere olacak. Fakat bir işe yaramaz ki. Uyumuş olmalı. Benim kastım bu değildi. Bir elbette, elbette cevabını verdi. Kern hastanenin nerede olduğunu soruşturdu ve çarçabuk bularak gözlerini saate çevirdi. Saatin bu kadar geç 9 olabileceğini asla aklına getirmemişti. Birden pencerenin aydınlandığını gördü. Bütün sinirleri gerilmiş bir halde siyah gecenin içindeki bu kırmızımtırak 4 köşeye baktı. Evvelce bir kitapta fikirlerin birbirine nakledildiğini okumuştu. İşte şimdi o da bütün dikkatini bir noktaya toplayarak Ruth'a kuvvet göndermek istiyordu. Ruth'un sağlığı yerine gelsin diye kendi kendine durum amacısına tekrarlıyor ve bu işi yaparken kime dua ettiğini bilmiyordu. Derin derin nefes aldı ve ağır ağır bıraktı. Kitapta en mühim noktanın nefes alıp vermek olduğunun yazılı bulunduğunu hatırladı. İleri fırlamak istiyormuş gibi ayak parmaklarının ucunda yükseldi, yumruklarını sıktı ve adalelerini gererek simsiyah gecenin içindeki bu tek aydınlık noktaya hep aynı kelimeleri fısıldar gibi tekrarladı. İyi ol, çabuk iyi ol, seni seviyorum. Pencere karardı, bir gölge oldu. Kern saadetten uçarken yataktan kalkmamalıydı diye düşündü. Penceredeki gölge bir işaret yaptı. Kern bir işaret verdi. Fakat hemen kendi verdiği işaretin genç kız tarafından görülemeyeceğini hatırladı. Önünde durup kendini gösterebileceği bir sokak feneri veya herhangi bir aydınlık parçasını boş yere aradı. Sonra birden aklına bir şey geldi ve sabahleyin 2 sigara aldığı dükkancının verdiği kibrit kutusunu hemen cebinden çıkarıp bir tanesini çaktı ve kendine doğru tuttu. Yukarıdaki gölge tekrar işaret etti. Kern dikkatle karşılık verdi. Kern tekrar birkaç kibrit alıp çaktı ve yüzünü aydınlatacak şekilde tuttu. Ruth hızlı hızlı işaret ediyordu. Kern artık yatmasını işaret etti. Genç kız başı ile olmaz işareti yaptı. Delikanlı yüzünü iyice aydınlattı ve evvelki işaretinde ısrar etti. Kız hiç aldırmadı. Kern genç kızı yatağa girmeye mecbur etmek için kendisinin gitmesi lazım geldiğini fark etti ve gittiğini göstermek için birkaç adım attıktan sonra elindeki bütün yanan kibritleri yukarıya doğru tuttu. Kibritler titreşerek yere düştüler ve söndüler. Yukarıdaki ışık da bir müddetçik daha yandıktan sonra söndü ve pencere kendini çeviren simsiyah karanlık perdeden daha çok karanlık oldu. ''Steiner, tebrik ederim Goldbach'' dedi. ''Bugün ilk defa olarak iyiydiniz.'' Çok sakin ve cesaretli hareket ettiniz. Tek bir yanlışınız bile olmadı. Hele o memeliğe saklanan kibritin yerini bildirmek için verdiğiniz işaret fevkaladeydi. Hakikaten bu güçtü. Goldbach minnet dolu gözlerle Steiner'e baktı. Bu işin nasıl olduğunu ben kendim de bilmiyorum. Dünden bugüne gözlerimin önünden bir perde kalkmış gibiyim. Daha durun bakalım. Mükemmel bir medyum da olacağım. Steiner güldü. Haydi gelin bu sevinçli hadise şerefine birer bardak atalım diyerek bir şişe Malingeis getirip bardaklara doldurdu. Şerefe Goldbach dedi. Şerefe. Goldbach yutkundu ve bardağı tekrar yerine bırakarak affedersiniz dedi. Artık böyle şeyleri kaldıramıyorum. Eğer izin verirseniz eve gitmeyi tercih ederim. Elbette buradaki işimiz bitti fakat hiç olmazsa bardağınızdakini sonuna kadar içmez misiniz? Goldbach memnunlukla diyerek söz dinleyen bir çocuk gibi bardağı boşalttı. Steiner elini uzattı. Beni dinlerseniz sakın daha fazla hile öğrenmeyin. Çünkü bu kadar fazla incelirse ben işlerin içinden çıkamam. Yok yok merak etmeyin. Goldbach yolda acele acele yürüyerek şehre doğru uzaklaştı. Üstünden ağır bir yük kalkmış kadar kendini hafiflemiş hissediyordu. Fakat bu kemiklerinin içine hava dolmuş ve istekleri görünmez bir maddedenmiş gibi bir hafifleyişti. Bir yerde tutunmasına imkan bırakmayan ve her rüzgarın yönüne bağlı bir hafifleyiş. Goldbach pansiyonun kapısını açan kıza "Karım evde mi?" diye sordu. Kız "Hayır" derken gülmeye başladı. Goldbach dargın bir tavırla "Ne diye gülüyorsunuz öyle?" diye sordu. "Ne diye gülmeyecekmişim? Yoksa gülmek yasak mı?" Goldbach kısa dalgın dalgın baktı. "Bunu demek istememiştim." diye mırıldandı. "Gülmenize bakın." Dar koridoru geçerek odasına gitti ve yandaki odaya kulak kabarttı. Hiçbir ses duymamıştı. Saçlarını ve elbisesini ihtimamla fırçaladıktan sonra hizmetçi kız karısının evde bulunmadığını söylemiş olmasına rağmen ara kapıyı tıkırdattı. Öyle ya karısı bu arada gelmiş de hizmetçi kız görmemiş olabilirdi. Kapıyı bir daha tıkırdattı. Cevap veren yoktu. Tokmağı dikkatle çevirdi ve karısının odasına girdi. Aynanın önündeki lamba yanıyordu. Işığa denizin ortasında fener görmüş bir gemici gibi hayretle baktı ve aklından "Karım şimdi neredeyse döner" dedi. Yoksa ışık yanmazdı. Fakat Goldbach aklından daha bunu geçirmeden karısının bir daha geri gelmeyeceğini kemiklerinde ve damarlarında hissetmişti. Düşünceleri ona bunu söylüyordu. Fakat korku içgüdüsüyle kendisini dalgalardan kurtaracak bir direğe sarılmak istiyormuş gibi "Hala şu saçma, karım muhakkak gelecek. Yok yoksa lamba yanmayacaktı" fikrine saplanıyordu. Sonra birden odanın bomboşluğunu fark etti. Aynanın önündeki fırçalar ve krem tüpleri yoktu. Dolabın bir kanadı yarı açıktı ve elbiselerin bu yarı açık kapı aralığından gözükmesi lazım gelen pembe ve soluk renk lekesi eksikti. Arkada bırakılmış bu simsiyah ağzın esnediği sanılırdı. Sadece odanın kokusu henüz duruyordu. Fakat hatıradan ve pusuda bekleyen ıstıraptan ibaret olan bu bir avuç hayat da artık kuvvetini kaybetmişti. Sonra da masanın üstünde duran mektubu buldu ve bunu deminden beri görmemiş olduğuna isteksiz isteksiz hayret etti. Mektup masanın tam ortasında duruyordu. Goldbach bu mektubu açıncaya kadar epey vakit geçti. O zaten her şeyi biliyordu. Ne diye açacaktı? Nihayet yandaki bir sandalyenin üstünde unutulmuş bir fil keteğiyle mektubu açtı ve okudu. Fakat buna rağmen kelimeler beynindeki buz tabakasını bir türlü delip geçemediler. Onu hiç alakadar etmeyen ve bir kitaptan, bir gazeteden tesadüfen okunmuş kelimeler kadar cansız kaldılar. Elinde tuttuğu firkete bu kelimelerden çok daha canlıydı. Goldbach büyük bir huzur içinde oturup ıstırabı bekledi ve gelmediğini görünce hayret etti. İçinde kuvvetli bir brom alındıktan sonra uyku beklediği korku dolu ana benzer müthiş bir uyuşukluk duydu. Sağırlaşmış bir his vardı. Goldbach uzun zaman bu şekilde kaldı. Ellerine baktı. Beyaz ve ölü hayvanlara benzeyen bu eller, beş pörslük ayaklı, duygusuz hayvanları andırmaktaydı ve Goldbach'a ait değillerdi. Ama bizzat Goldbach da kendi kendisine ait, gözleri kendi üzerine çevrilmiş olan ve zaman zaman içinden ürperen bir memeliği hayretle süzen bir başkasının vücudu idi. Goldbach nihayet ayağa kalktı ve kendi odasına döndü. Masanın üstündeki kravatları büyük bir ihtimamla lime lime doğramaya başladı. Kestiği parçaları yere atıyor ve kendini beğenmiş bir tavırla gevşek parmakları arasında biriktirdikten sonra masanın üstündeki alacalı bir yığına istif ediyordu. Otomatik olarak tekrarladığı hareketlerin ortasında yaptığında kendi de hayret etmiş gibi makası bir yana koydu ve vazgeçti. Bu hareketi yapar yapmaz da yine her şeyi unutmuştu. Sert adımlarla odada dolaştı ve bir köşede oturdu. Goldbach bu köşede hep aynı vaziyette çömelmiş olarak kaldı ve durmadan ellerini ovuşturdu. Bunu mütemadiyen ve son derece yorgun ve çökmüş bir hareketle titriyormuş gibi tekrarlayıp duruyordu. 14. Kern son kibritlerini de havaya fırlattığı sırada omuzuna bir el dokundu. Bu yaptığınız da ne? Kern toparlandı ve arkasına döndüğü zaman da bir üniformalı ile yüz yüze geldi. Hiçbir şey değil diye kekeledi. Affedersiniz efendim, sadece bir şaka idi yaptığım, sadece bir şaka. Memur delikanlının yüzüne dikkatli dikkatli baktı. Bu adam Kern'e Anvers'in evinde tevkif eden memur değildi. Delikanlı yukarıdaki pencereye süratle baktı. Ruth artık görünürlerde yoktu. Etraf çok karanlık olduğu için genç kız hiçbir şeyi fark etmemişti. Herhalde. Kern samimi bir şekilde gülümsemeye çalıştı ve hiç umursamayan bir tavırla "Pek çok affınızı dilerim," dedi. "Sadece ufak bir şaka idi. Bu yüzden hiçbir şey olamayacağını bizzat siz de görüyorsunuz. Sadece birkaç kibrit parçası, bir cigara yakmak istemiştim fakat iyi yakamadığım için bir düzine kibriti birden tutuşturdum ve bu yüzden de az kalsın parmaklarımı yakıyordum." Güldü ve kollarını sallayarak yoluna devam etmek istedi. Ama memur delikanlıyı sımsıkı tuttu. "Bir saniye, İsviçreli değilsiniz değil mi?" "Neden olmasın? Konuşmanızdan belli. Ne diye saklıyorsunuz?" "Kern, benim bir şey sakladığım yok," cevabını verdi. "Bunu bu kadar çabuk nasıl anladığınızı merak etmiştim de." Memur Kern'i büyük bir itimatsızlıkla süzerek "Yoksa orayı bir boylasaydık mı?" diye mırıldandı. Ve bir cep feneri yaktı, sonra da "Bana bakın," dedi. Memurun sesi adeta değişti. "Bay Anvers'i tanıyor musunuz?" Kern elinden geldiği kadar sükunetle "İsmini bile duymuş değilim," dedi. "Nerede oturuyorsunuz?" "Daha bu sabah geldim. Tam bir otel aramakla meşguldüm. Acaba bir yer sağlık verebilir miydiniz? Pahalı olmamak şartıyla." "Evvela benimle gelin. Bay Anvers tarafından yapılmış bir ihbar var. Tıpkı size benziyor. Evvela bu ciheti aydınlatalım." Kern beraber yürüdü. Etrafına iyi bakınmadığı için kendi kendine lanet ediyordu. Memur muhakkak ki lastik ökçeli ayakkabılarla bu kadar yakınına sokulabilmişti. Bir haftadan beri işlerinin yolunda gitmiş olmasının da bu olayda tesiri vardı. Yavaş yavaş bir güven gelmişti. Savuşmak imkanını bulurum ümidiyle etrafa kaçamak bir bakış fırlattı. Fakat yol çok kısa sürdü ve birkaç dakika zarfında polis karakoluna vardılar. İlk defasında Kern'in kaçmasına göz yummuş olan memur bir masaya oturmuş yazı yazıyordu. Kern'e biraz cesaret geldi. "Getiren polis bu muydu?" diye sordu. Ötekisi Kern'e şöyle bir baktı. "Belki, tamamıyla kestiremeyeceğim. Etraf iyice kararmıştı da. O halde Bay Anvers'e telefon edeyim. Onun tanıması lazım." Böyle diyerek dışarı çıktı. Kern'i ilk defa yakalamış olan memur, "Be evlat," dedi. "Ben seni çoktan buralardan gitmiş sanıyordum. Şimdi işler berbatlaşacak. Anvers sizi o zaman hemen ihbar etmişti." Kern süratle "Tekrar savuşamaz mıyım?" dedi. "Siz de biliyorsunuz ki." "İmkanı yok. Çıkacağınız tek kapı ön odadan geçiyor. Orada ise şimdi sizi getiren ahbap Anvers'e telefon ediyor." "Hayır, hayır. Şimdi oturmaktan başka çareniz yok. Hem de böyle şeylerden pek hoşlanan adamımızın avucu içine düştünüz. Hay menhus talih. Hay." "Evet, daha önce bir defa da savuştuğunuza göre bilhassa kötü. Anvers'in bu işin peşini bırakmayacağını bildiğim için ben de bu firarı rapor etmek zorunda kalmıştım." Kern bir adım geriledi. "Jesus, memur, hatta Jesus Christus da diyebilirsiniz." dedi. Fakat bu defa İsa peygamber dahi yardım edemez. Birkaç haftayı göze alın. Birkaç dakika sonra Ammers geldi. O kadar çok koşmuştu ki soluğu kesilmişti. Sivri sakalı sevinçten titriyordu. Ta kendisi dedi. Evet, ta kendisi. O hayasız herifin ta kendisi. Kern ona baktı. Ammers bu defa artık herhalde savaşamaz değil mi diye sordu. Jandarma bu defa imkanı yok diye tasdik etti. 26. ayrımın sonu sayfa 254, devamı 27. ayrımda.